Ayrım 3, sayfa 44. Sonuçlanmayan ne vardı ki şu evren içinde? Dursun 5 aydır köyün içinde dolam dolam dolanıyordu. Gurbetin, özlemin acısı sona ermiş, onun yerini yaşam, iş kaygısı almıştı. Bu verimsiz tarlalarda ömrünü geçirmek istemiyordu. Nedenle çabalasa yine bir arpa boyunu aşacak değil diye düşünüyordu. Böyle karamsar düşüncelerinin yaşantısında bir mektup aldı. Yıllar öncesi gurbete çıkan eniştesi ona, "Çocuklarını al, İstanbul'a gel, elbet sana da bir iş buluruz," diyordu. Bir kuş gibi kanatlanıp çoktan uçup gitmişti Dursun. Dursun eniştesi Remzi'nin 10 gündür konuğu bulunuyordu. İki küçük odasıyla bir mutfağı vardı bu evin. İki aileyi barındırmaya yeterli değildi. Hem gereğinden çok yük olmak da istemiyordu Dursun. Konuyu eniştesine açtı. O çoktan çalışacağı yeri bulmuştu bile. 10 daireli bir apartmanın kapıcılığını yapacaktı Dursun. Önce bu görevi oldukça yadırgadı. Üzüntüsünü belli etmedi kimseye. Bu işi uşaklığın, hizmetçiliğin bir özgesi diye düşünüyordu. Herhangi bir yapıda, yolda işçilik yapmak da istemiyordu. Uygun bir iş bulamayınca büyük konut kapıcılığını hoş gördü Dursun. Ne var ki ay başında eline geçen para geçimleri için yeterli olmuyordu. Bu durumu sezen Remzi Efendi, kayınbiraderini daha kalabalık bir apartmana koymayı düşünüyordu. Bir rastlantı sonucu arkadaşından Gül Apartmanı'nın kapıcısının işini bıraktığını öğrendi. Bu işi daha güzel bulan Remzi Gül, apartmanın yöneticisiyle görüşmeye gitti. Kaynını dilinin döndüğünce tanıtmaya çalıştı. Onun beğenilen insan niteliklerini saydı, sıraladı. Uysal, sessiz, çalışkan, her işe yatkın bir adam olduğunu söyledi. Bu sözleri duyan yönetici, "Gelsin bakalım, 5-10 gün eylemde bulunsun, beğenirsek işini kesinleştiririz," dediler. İşte böyle girmişti Dursun, Gül adlı büyük konuta. 9 katlı, 29 daireli bir yapıydı burası. 3. katta bir oda, bir mutfakta ona veriliyordu. Konut kirası, elektrik, su parası alınmayacaktı ondan. Ay başında her konuttan 20'şer lira alacaktı. "Oh, yaşadık," dedi içinden. Coşkuyla yerleştiler odalarına. Karı koca mutluydular bu işten. Erinç içinde bir gece yaşadılar. Ertesi sabah tüm merdivenleri süpürüp yıkadılar. Aydınlığın camlarını silip parlattılar. Öyle ya, kendilerini sevdirip beğendirmeleri gerekiyordu. Dursun erkenden kalkıyor, saat 7-7.30 arası 29 dairenin ekmekle gazetelerini dağıtıyordu. Hoş ekmeği fırıncı, gazeteyi satıcı getirip bırakıyordu. Saat 9 olunca yeniden dolaşıyor, çarşıdan aldıracakları şeyleri soruyordu. Akşam üzeri bir kez daha dolandıktan sonra görevi bittiği için bu arada oluşan ufak tefek işleri de yapmaya çalışıyordu. Aradan 15 gün geçmişti, Dursun kaygıyla sonucu bekliyordu. Bu konuda her konutta oturan kişilerden olumlu olumsuz biçimlerde yargılar duyuluyordu. Dursun'un uysal, sessiz, namuslu görünüşü özellikle erkeklerin hoşuna gidiyor, kadınların kimilerindense "bundan kapıcı olursa" sözleri işitiliyordu. Belki de bu sözler hanımlara karşı utangaç davranıp seri kanlı görünmesinden ileri geliyordu. Güzel sözcükler söylemeye alışmamıştı. Günaydın sözcüğünü bile iştenlikle söyleyemiyor, yüzü kızarıyordu. Babası askere giderken verdiği öğüte şunları eklemişti: "Oğlum, geçim sağlamak istiyorsan gerektiğinde bir gözünü görmez, diğerini sağır yapacaksın." Gerek bu düşüncelerin, gerekse yaşam içinde elde ettiği deneylerden yararlanarak usunu kendi çıkarına kullanmaya çalışıyordu Dursun. Gül konutunun kesin kapıcısı olmuştu Dursun. Aradan 6 ay geçmişti. İyi kötü başarmaya çalışıyordu görevini. Ama son 1-2 aydır çok yoruluyordu. Eniştesiyle birlikte yakın çevreden gecekonduluk 2 arsa alacaklardı. Bu yüzden çok paraya gereksinme duyuyordu. Gül konutunun işinden gayrı eskiden çalıştığı yere haftada 2 kez temizlik ve çöp dökmek amacıyla gidiyor, bir başka apartmanın işlerini öğleden sonraları görüyor, bu durumda eline çokça para geçiyordu. Kısa bir süre sonra arsanın parası hazır demekti. Ne var ki konutta oturanların bir kısmı bu kaçak işini sezmiş, ötekilerine de durumu anlatmışlardı. Bu bakımdan bir kısmı başka bir yerde çalışmasını hoş görüyor, ötekilerse karşı çıkıyorlardı. Tez bir iş için arandığında Dursun, çoğunlukla ne konutunda ne de beklemesi gereken yerde bulunmuyordu. Bu tutumunu hiç beğenmiyorlar, için için kızıyorlardı. Pazar işlerini de gerektiğince beceremiyor, iyisini kötüsünü ayırt edemiyor, pazarlık konusunda sessiz davranıyordu. Bu vurdum duymazlık Dursun'un biraz da kurnazlığından ileri geliyordu. O bir an önce arsa parasını tamamlamak çabası içindeydi. Büyük konutun yıllık toplantısında Dursun'un çalışması bazı koşullara bağlanmıştı. Her konut 25 yerine 30 lira verecek ve işi sigortaya bağlanacaktı. Böylece özge konutlara çalışmaya gitmeyecek, temizliğe, iş görünümüne, pazarlığa önem verecekti. Dış kapı gece 12'den sonra kapanacak, gelen kişiler kendi anahtarlarıyla kapıyı açacaklardı. Bu koşulların tümüne birden Dursun başını sallamış, "Dilediğiniz gibi yaparım efendim," demişti. Bu toplantıdan sonra Dursun, verdiği sözü yerine getirmeyi amaç edinmişti. Böyle yapması gerektiğine kendisi de inanıyor ama eniştesi, "Kulak asma, sen dümenini yürütmeye çalış," diyerek onu bu sözlerinden caydırmaya çalışıyordu. Birkaç ay sonra kendiliğinden verdiği sözün değerini yitirdiğini gördü. "Adam sen de," diyerek diğer işlerine gitmeye başladı. Bir gece dış kapıyı erken örtmüştü. Dışarıda kimse olduğunu sanmamıştı. Saat 11'de sürekli çalan zil sesiyle uyandı. Söylenerek kapıya gittiğinde içeriye giren genç karı koca, "Saat erken değil mi Dursun?" dediklerinde o da, "Herkesin keyfince mi hareket etmeli?" demişti. Sabaha karşı konuk gelen bir başkasına zil sesini duyup uyandığı durumda kapıyı açmamıştı. Karısına, "Yat karı, duymadım," der, "çıkarız işin içinden," demişti. Bu tutumla davranışlarından ötürü çoğunlukla hoş görüyorlar. Yoksul bir kişi olarak yuvasının, geçiminin, yaşantısının bozulmasını istemiyorlardı. Böyle olaylara tanık olanlar bir an kızıp söyleniyor, sonra susmayı yeğliyorlardı. Gül konutunun 17 no'lu dairesinde Gülseren Hanım oturuyordu. Kocası deniz yollarında, kendisi ise yakın bir çevredeki hastanede hemşirelik görevinde bulunuyordu. Yüreğinden doğan sevgi, sevecenlik duyguları göreviyle bağdaşarak yüzünden okunuyordu. Her kişiye karşı sevecen bir tutumu vardı. İyilik yapmasını seven tutum ve davranışlarıyla toplum içinde örnek kişi niteliğini taşıyordu. Sabahleyin erkenden yuvasından çıkıyor, gece geç zaman dönebiliyordu. Yorgun da olsa evinin işlerini, yemekten temizliğine dek yine kendisi yapıyordu. Çalışan bir kadın olması dolayısıyla Dursun'a pek az işi düşüyor, ancak onu pazardan pazara görebiliyordu. Buna karşın ay başında parasını alır almaz emeğini vermeyi unutmuyordu. Bir acıma duygusu vardı ona karşı içinde. Bir sabah temizlik yaparken açık kalan kapı aralığından yukarıya çıkan Dursun'un ellerini çırparak, "Allah'ım, kurtar beni bu işten güçten, bıktım usandım, al benim canımı Allah'ım," dediğini duymuş, yüreği sızlamıştı. Yakınmak gereğini duymamakla birlikte zaman zaman kızıyordu. "Hiç olmazsa akşamları bir gereksinmeniz var mı?" diye sorabilir diyordu. Daire komşularının yakınmalarını hoşgörüyle dinliyor, "Canım dokunmayın şu zavallıya, varsın aramızda geçinsin," diyordu. Gülseren Hanım diğer anlatılanları dinledikten sonra, "Aman komşular, 9 katlı bu konutun giriş çıkış merdivenlerinin temizliği, 29 konutun değişik işleri tükendi de yakın konutların hizmeti mi kaldı?" diyordu. Sonra sözlerine, "Biraz akıllı, uyanık olsa zaten kapıcılık yapmaz, başka bir iş bulur. Biraz daha akıllı, uyanık bir genç adamın karşısına her sabah dilediğiniz biçimde açık seçik çıkamazsınız. Böyle bir adam gözlerinizin içine bakarak, 'Bu ne güzellik böyle yavrum,' diyen bakışlarla her birinizi ayrı ayrı soyardı. Yoksa böylesi daha mı iyiydi?" tümcelerini eklerdi. Gülseren Hanım'ın izinli günlerinden biriydi. Gönderilen bir salık üzerine akşama konuklarının gelmesi kesinleşiyordu. Yeterince temizlik yapıp hazırlıkta bulunmak gerekiyordu. Aygaz tüpü tükendiği için dışarıya çıkarak merdivenlerden aşağıya birkaç kez Dursun diye bağırdı. Duyuramayınca aşağı inip evine baktı. Ne karısı ne de kendisi vardı. Kendisinin gidip salık vermesi daha uygundu. Bu arada başka işlerini de görebilirdi. Giyindi, kestirme yoldan aygaz satıcısına dek gitti. Dönüşünde uzunca yoldan yürümeyi uygun buldu. Oldukça dik olan bu uzun yokuşta gövdesinin soluk yollarının dayanma gücünü ölçmüş oluyordu. Bir rastlantı konut arkadaşlarından biriyle karşılaştı. Birlikte yokuşu tırmanmaya başladılar. İki kadın iştenlikle konuşuyorlardı. Tam bu sırada arkalarında soluk soluğa gelen bir ayak sesi duydular. Gülseren Hanım geriye baktığında bir eliyle tümüyle dolu iki file, diğerinde bir aygaz tüpüyle bir kutu taşıyan iki büklüm olmuş Dursun'u gördü. İçi sızladı. Coşkuyla arkadaşına seslendi Gülseren Hanım. "Bak kardeş, Şu bizim konuttaki aileler insancıl bir duygu taşıyor mu? Adamcağız yükün ağırlığından iki kat olmuş yürüyor. Sanki bunların hepsi uşaklarla, hizmetçilerle büyümüşler. İnsanda biraz acıma duygusu olmalı. Her şeylerini bu adamcağıza aldırmanın ne anlamı var bilmem ki, dedi. Pek yakınına gelen Dursun'a dönerek, ver kardeşim şu fileyle kutuyu bana, ben taşıyayım. Acıma duygusu kalmamış insanlarda. Yüzü kıpkırmızı olmuştu Dursun'un. Hiç sesini çıkarmayarak yürüdü. Gülseren Hanım da sert bir sesle, ver Allah aşkına Dursun Efendi, ben senin bildiğin kadınlardan değilim, köy kızıyım ben de. Dilediğimde sırtıma küfemi vurur, eşyamı taşıyabilirim. Dursun olmaz der gibi sağ kaşını kaldırdı. Gülseren Hanım bunu görmemişti. Dilediğini ivedilikle yinelediğinde Dursun sessizce, olmaz ben taşırım, diyebildi. Üstelemenin bir yararı olmadığını gören Gülseren Hanım arkadaşının yanına gelerek yolunu sürdürdü ve görevini hakkıyla yapmak isteyen, onuruna düşkün bir adam, dedi arkadaşına. Bir süre daha konuştuktan sonra arkadaşı hoşça kal diyerek yolunu değiştirmişti. Yalnız kalan Gülseren Hanım ileriye doğru baktı. Aa, diyebildi. Az önce iki büklüm yanından yokuşu tırmanan Dursun'u gözünden yitirmişti. İlgiyle izledi. Birden ne görsün? Dursun sağdaki özge bir büyük konutun merdivenlerinden içeriye girmiyor mu? Şaşırdı birden. Oydu, yanılmamıştı. Gülmek geldi içinden. Katıla katıla gülmek istiyordu. Demek söylentilerin hepsi doğruydu. Hatta karısının başka konutlara çamaşıra gittiği söylentisi böylece doğrulanmış oluyordu. Böyle konularda bir yargıya varmak gerçekten yanıltıyordu kişiyi. Düşüncelerinin yanılgısının etkisinden konut kapısına nasıl geldiğini anlayamadı. Dudaklarındaki gülümseme gitmemişti. Gözleri yeni açılmış bir insan gibi çevresini süzüyordu. Basamakları çıkarken merdivenlerin de camların da kirli olduğunu gördü. Girişteki çiçek saksılarının toprakları kurumuştu. Acımanın, duyarlı olmanın, gereksiz insancıl davranışların gözleri bakar görmez duruma getirdiğine bir kez daha inandı. Yuvasına girerken, ilahi Dursun Efendi, meğer sen aptal davranıp akıllı geçinen bir keloğlanmışsın, dedi. Gölge payı. Çocukluğumun nedenli yoksulluk içinde geçtiğini ancak ben bilirim. Yetim sözcüğünü duyduğumda yüreğimde bir kor yanar sanki. Babam öldüğünde 1,5 yaşında ya var ya yokmuşum. Onu tanımak, görmek şöyle Dursun, baba sözcüğünü söyleyememenin acısı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Dille, sözle anlatılacak şeyler değil bunlar. Çileyi çeken, acıyı yaşayan bilir. 6 kardeşin en küçüğü olarak yalın ayak, başı kabak geçti yıllarım. Yırtık bir pabuç, eski bir gömlekle gidip geldim okula. Her şeyden önce boğaz geliyordu. Anam, öteki kardeşlerim bağda bahçede tarlada çalışıyor, büyük ağabeyim tahsildarlık yaparak konuta bakıyordu. Çocukluk dönemimde başlamıştım yaşamı kavramaya. Yaz günlerinde simit, dut, salatalık, elma, armut satıyor, üzerime düşen görevi yapmaya çalışıyordum. Bu işlerden gizlice artırdığım paralarla okul zamanı kitap defterimi satın alıyordum. Okumak, adam olmak, kimseye boyun bükmemek birer ilke durumuna gelmişti bende. Buruşmaya başlamış anacığımın yüzüne bakar, içimden, sana ben bakacağım anacığım, derdim. Küçücük bir haksızlığa dayanamaz, yaşıtlarımla kavgaya girişirdim. Korku denilen bir şey yoktu içimde. Bu yüzden anam beni, konutumuzun zaptiyesi diye severdi. Baharda pek çok salatalık ekerdik mısırlar arasına. Sabahleyin erkenden anam ya da kardeşlerim o salatalıkları toplar, bense posta trenine satmaya giderdim. Özellikle ağabeyim toplar, ben satardım. Oysa ki salatalıkları kendim toplamak istiyordum. Nedense erken kalkamıyor, ağabeyimin bu yüzden böbürlenmesine kızıyordum. Anam tohumluk salatalıkların dibine birer değnek dikiyor, sakın bunları koparmayın ha, diyordu. Bir akşam gizlice, ertesi gün koparılacak salatalıkların diplerine de birer değnek diktim. Ertesi sabah erkenden kalkan ağabeyim eli boş dönmüştü. Kimseye görünmeden tarlaya giderek bir kucak salatalıkla döndüm. Anamla kardeşim şaşırmışlardı. Sen bulamamışsın ağabey, diyerek gizimi açıklamadım. Dedemden kalan bahçe, tarlalar amcamla birlikte ikiye bölünmüştü. Hemen hemen ayrı ekip biçiyorduk. Bize önemli bir katkıda bulunmuyordu. Amcalık babalık görevini duymuyor, bu duygulardan yoksun olduğunu her davranışıyla kanıtlıyordu. İçimde oluşan kin zaman zaman kabarıyordu. Benim için bu oğlan başımıza bela olacak diyormuş. Bir akşamüstü tarladan dönerken haksız yere azarlamıştı beni. Ondan önce konuta gelerek bir keskiyle konutun ilk iki basamağının çivilerini gevşettim. Bu yoldan hıncımı alacaktım. Biraz sonra gerçekten basamaklardan çıkarken düştüğü yuvarlandı. Ben hemen konutun avlusuna kaçıp dut ağacına çıkıverdim. Bu işi benden başkasının yapmayacağı düşüncesiyle her yanda arandım. Kuşkusuz bulamadılar. Bense onları gülerek, dut yiyerek izliyordum. Hava iyice kararmaya başlamıştı ki anam göründü ortalıkta. Elinde bir sopa dolanıp duruyordu. Onu daha çok üzmek istemedim. Ana dediğimde çevresine bakındı, görememişti beni. Sözlerimi yinelediğimde başını yukarı kaldırdı, gülüyordu. İn yavrum aşağı, korkma, kimse bir şey yapamaz sana diyor, elindeki sopayı sallıyordu. Anamın sevecenliğinden güç kazanarak korkusuzca indim aşağıya. Yaşım 14'ü bulmuştu. Ortaokulun ikinci sınıfına gidiyordum. Matematiği sevmemekle birlikte alan işlemleri üzerinde özellikle duruyordum. Metrekare, ar, dekar, hektar konuları içten içe ilgilendiriyordu beni. Tarlalarımıza değin giderek adımlıyor, herkes amcamınkilerin bizimkilerden çok olduğunu görüyordum. İçin için kemiriyordu bu haksızlık beni. Bir akşam dayanamayıp sordum. Amca, senin ekip biçtiğin tarlalar bizimkilerden beşer onar adım çok. Neden? Dedim. Oğlum, onlar gölge payıdır. Birkaç adım topraktan bir şey çıkmaz. İyi ama ölçtüğümüz zaman yüzlerce metrekare çok toprak oluşuyor. Aradan birkaç gün geçti. Gerçeğin nasıl saptanabileceğini hükümette çalışanlardan öğrendim. Bir gün öğleden sonra ilgili yargıcın yanına dek çıktım. Durumu olduğu gibi anlattım. Uzun boylu, gözlüklü yargıç beni uzun uzun dikkatle dinledi. Sanırım adı da Mustafa Mutlu'ydu. Oğlum, ağabeyinizle yetkili bir görevli seçip tapu tescil davası açacaksınız. Ondan sonrasını sen bana bırak. Boynu bükük dinlemiştim sayın yargıcı. Dilimden yalnızca bizim bu davayı açacak paramız bile yok sözleri çıktı. Hiç unutmam, bu değerli kişi cebinden 500 lira çıkarıp bana uzattı. Al bu parayı, işinizi görün, sonra ödersiniz. Sana güveniyorum. Sevinç içinde oradan ayrıldım. Akşam ağabeyime, aileme konuyu ayrıntılarıyla açıkladım. Yalnız 500 liradan söz etmedim. Ertesi gün hemen tapu tescil davasını açmayı istedim. O çok para gider diyordu. Hiç kaygılanma ağabey, ben simit salatalık dut satar, sana bu borçları öderim dedim. 500 lirayı bozdurup konutun tavan arasında bir yere sakladım. Parayı ağabeyime göstersem olmazdı. O yıllarda çok içki içiyordu. Bir iki akşamda çarçur edeceğini biliyordum. Yaptığım satışlara tavan arasındaki paradan da ekleyerek gerektiğinde ağabeyime götürüyordum. Bu durum onlarda kuşku bile yaratmıştı. Kötü bir yola sapmam düşüncesiyle gizliden izlemişlerdi beni. O yaz da böyle geçip gitti. Yargılama sona ermiş, yüzlerce metreyi bulan alanın gölge payı gerçeğe ulaşmıştı. Ne var ki yargıcın 500 lirasını verememiştik. Gerçeği anlattığımda metrekaresi 1 liradan bir dönüm yer satarak parayı oluşturduk. Parayı sayın yargıca kendi elimle verdim. Benim kıvancım sayın yargıcın yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. Bu büyük iyiliği ölsem de unutamam. İlçenin Gören Kalp mağazasında satın alacağı televizyonu deneyden geçiren genç tapu memuru son tümcesinden sonra bir süre sustu. Ekran üzerindeki görüntüleri izlerken sessizliği yine kendisi bozdu. Övgüsünü sonuçlandırmak istediği davranışından belli oluyordu. Televizyonda gözlediğiniz gibi şu anda size yaşantımdan canlı bir bölüm aktardım. Dün gece çocuklarım gizli kapaklı televizyonu söz konusu ettiler. Onlarda oluşan sevinçle çimlerinde acı da bulunsa, yüreğimdeki mutluluk çiçeğini açtıracağım bu gece.